176. Makale, Zeytindan'daki Sağlı Akşamı. Bu sağlı öğleden sonrası, İsa ve havariler mabetten ayrılıp Getsemane kampına olan yollarına çıkarlarken, Matta, mabetteki inşaata dikkat çeker bir halde, şunu söylemişti: "Üstün, bu inşaatların nasıl bir yapıda olduklarına bir bak. Kocaman kayaları ve çok güzel süslemeleri gör, bu binaların yıkılacak olması mümkün müdür?" Zeytin Dağı'na doğru devam ederlerken, İsa şunu söyledi: "Bu kayaları ve bu kocaman mağarayı görüyorsunuz. Gerçekten de, gerçekten de, sizlere söylüyorum. Yakın bir süre içinde gelecek günlerde orada bir taşın üstünde taş kalmayacak. Onların hepsi yıkılıp bir kenara atılacak." Kutsal mabedin yıkılışını tasvir eden bu ifadeler havarilerin ilgisini onlar üstünün arkası boyunca yürürlerken çekmiş olup, mabedin yok edilişine sebep olacak şeyin dünyanın sonundan çok daha küçük olmayan bir nitelikte gelişme halinde olduğunu düşünmüşlerdi. Kidron Vadisi'nden Getsemane'ye hareket eden geçiş halindeki kalabalıklardan kaçınmak için, İsa ve havarileri, Zeytin Dağı'nın batı yamacına tırmanma ve onun sonrasında kamuya açık kamp alanına yakın bir mesafede, yukarıda bulunan kendilerine ait kampa doğru bir patikayı takip etmeyi amaçlamışlardı. Onlar Bethani'ye giden yoldan ayrılmak için döndüklerinde, güneşin üzerine ışımakta olduğu ışınlar tarafından ihtişamlandırılmış haldeki mabede bakmışlardı. Ve onlar da daha vakit geçirirlerken, görünen şehrin ışıklarına bakmış olup, ışıklandırılmış mabedin güzelliğini izlemişlerdi. Ve orada, dolunayın yumuşak ışığı altında, İsa ve 12'li oturmuşlardı. Üstün kendileriyle konuşmuş olup, yakın bir süre içinden Nathaniel şu soruyu sormuştu: "Söyle bizlere, üstün, bu gelişmelerin ne zaman gerçekleşecek olacağını nasıl bileceğiz?" 1. Kudüs'ün yıkımı. Nathaniel'in sorusuna cevap verir halde, İsa şunu söyledi: "Evet, ben sizlere, bu insanların yapmış olduğu adaletsizliklerin kadehlerinin dolacağı zamanları söyleyeceğim. Adaletin aniden atalarımızın bu şehrine ineceği vakti. Ben sizlerden ayrılmak üzereyim, ben babaya gideceğim. Ben sizlerden ayrıldıktan sonra, hiçbir kişinin sizleri aldatmaması için sözlerime kulak verin, zira birçok kişi kurtarıcı olarak gelecek ve birçoklarını doğru yoldan saptıracak. Savaşları ve onlara dair söylentileri duyduğunuzda, sıkıntıya düşmeyin, zira her ne kadar tüm bunların hepsi gerçekleşecek olsa da, Kudüs'ün sonu henüz yakında değildir. Kıtlıklardan veya depremlerden rahatsız olmayın, ne de sivil yönetimlere teslim edildiğinizde ve müjde için yargılandığınızda endişeye kapılın. Sizler sinagogdan atılacak ve benim yüzümden hapse koyulacaksınız ve içlerinizden bazıları öldürülecektir. Valilerin ve yöneticilerin önüne çıkarıldığınızda, ifadeniz inancınızın bir göstergesi olmalı ve krallığın müjdesine olan kararlılığınızı göstermelisiniz. Ve hakimler karşısında dururken, ne söylemeniz gerektiğine dair öncesinden endişeye kapılmayın, zira ruhaniyet sizlere, düşmanlarınıza ne cevabı vermeniz gerektiğini sizlere tam da o vakit öğretecektir. Zorluğun bu günlerinde, kendi kanınızdan olan kişiler bile, insan evladını reddetmiş bulunan kişilerin önderliğinde sizleri esarete teslim edecek ve ölümün ellerine atacaktır. Bir süreliğine sizler, benim yüzümden insanların tümü tarafından nefret edilebilirsiniz, ancak bu yargılamalarda dahi ben sizleri yalnız bırakmayacağım. Benim ruhum sizlerden ayrılmayacaktır. Sabırla olu. Krallığın bu müjdesinin düşmanlarının dümü üzerinde utgun hale geleceğinden ve nihai olarak milletlerin tümüne duyurulacağından şüphe etmeyin. İsa, şehre doğru bakışlarını indirirken konuşmasına ara verdi. Üstün, beklenen kurtarıcıyı içeren maddi göreve kararlı ve gözlerini kapatmış bir halde bağlanma olarak, Mesih'in ruhsal kavramsallaşmasının reddinin yakın bir süre içinde Musevileri güçlü Roma orduları ile doğrudan bir çatışmaya getireceğini ve bu türden bir mücadelenin yalnızca Musevi ulusunun nihai ve bütüncül bir yönetimden alınışı ile sonuçlanacağını öngörmüştü. Onun insanları bu ruhsal bahşedilmişliği reddettiklerinde ve kendileri üzerinde oldukça merhametsel bir biçimde ışımış olan cennetin ışığını almayı geri çevirdiklerinde, öncesinde yeryüzü üzerinde kendilerine özel bir ruhsal görev verilmiş haldeki bağımsız insanlar olarak kendi kötü sonlarını teminat altına almışlardı. Musevi önderleri bile daha sonrasında, Mesih'e dair bu din dışı haldeki düşüncenin doğrudan bir biçimde, nihai olarak kendi sonları getirecek, kargaşayla son bulacağını anlamışlardı. Kudüs, öncül müjde hareketinin beşiği haline geleceği için, İsa, Kudüs'ün yok oluşu ile ilişkili olarak müjde öğretmenleri ve duyurucularının Musevi insanlarının korkunç bir biçimde yönetimden alınışı ile yok olmasını istememişti. Bu nedenle, o takipçilerine bu yönergelerde bulunmuştu. İsa fazlasıyla, takipçilerinin yakın bir süre içinde gerçekleşecek olan bu isyanlara karışır hale gelmesinden ve böylece Kudüs'ün yıkımında yok olmalarından endişe duymuştu. Bunun ardından Andreas merakla şunu sormuştu: ancak, üstün, eğer kutsal şehir ve mabet yok edilecekse, ve eğer sen burada bizleri yönlendirecek konumda olmayacaksan, bizler neden Kudüs'ü terk etmeliyiz? İsa şunu söyledi: sizler ben ayrıldıktan sonra, hatta zorluğun ve zalim yargılamaların dönemlerinde, şehirde kalmaya devam edebilirsiniz, ancak, sizler Kudüs'ün, sahte peygamberlerin isyanından sonra Roma orduları tarafından çevrelendiğini nihai olarak gördüğünüzde, onun yok oluşunun yakında olduğunu bilmelisiniz, bunun ardından sizler dağlara kaçmalısınız. Şehir ve etrafında bulunan bir kişinin bile bir şeyi kurtarmak için beklemesine izin vermeyin, ne de buraya dışarıdan girmeye cüret edeceklere izin verin. Orada büyük bir kargaşa gerçekleşecektir. Zira bunlar, Gentililerin intikamlarını alacağı günler olacaktır. Ve, sizler şehirden ayrıldığınızda, bu itaatkar olmayan insanlar kendi kılıçlarının hedefi olup, milletlerinin tümünün esiri haline geleceklerdir ve, böylece Kudüs Gentililer tarafından yok edilecektir. Eğer herhangi bir kişi sizlere gelip bakın, burada kurtarıcı diyecek olursa, inanmayın, zira, birçok sahte peygamber doğacak ve birçok kişi doğru yoldan saptırılacaktır. Ancak, sizler aldanmamalısınız, zira, ben sizlere bunların hepsini önceden söylemiş bulunmaktayım. Havariler ayışığı altında, üstünün bu hayretler içinde bırakan tahminleri karışık haldeki akıllarında yerleşirken, dikkate değer bir süre boyunca sessizlik için oturmuşlardı. Ve, kuzeyde bulunan Perla'da güvenli bir sığınağı bulur halde, Roma ordularının ilk ortaya çıkışı üzerine inananlar ve takipçilerden meydana gelen topluluğun neredeyse tamamının Kudüs'ten kaçmaları tam da bu uyarıya uyan bir halde gerçekleşmişti. Bu açık uyarından sonra bile, İsa'nın takipçilerinin çoğu bu tahminleri, Mesih'in yeniden ortaya çıkışının yeni Kudüs'ün kuruluşu ile sonuçlanacağı ve bu şehrin genişlemesinin dünyanın başkenti haline geleceği vakitte, Kudüs'te bariz bir halde gerçekleşecek olan değişiklikleri atıflar olarak yorumlamışlardı. Akıllarında bu Museviler, mabedin yıkışını dünyanın sonuna bağlamaya kararlılardı. Onlar bu yeni Kudüs'ün tüm Filistin'i dolduracağına inanmışlardı. Dünyanın sonunu yeni göklerin ve yerlerin doğrudan ortaya çıkışının takip edeceğine inanmıştı. Ve bu nedenle, Pitt'ın şunu söylemiş olması çok da şaşırtıcı bir şey değildi. Üstün, yeni gökler ve yeni yer ortaya çıktığında her şeyin yok olacağını bilmekteyiz. Ancak bizler, tüm bunları gerçekleştirmek için geri döndüğün zamanı nasıl bileceğiz? İsa bunu duyduğunda, belirli bir süre düşünmüş olup, sonrasında şunu söylemişti. Sizler sürekli yanlış yapmaktasınız. Çünkü yeni öğretiye her zaman eskisini eklemeye çalışmaktasınız. Sizler, öğretimin tümünü yanlış anlamaya kararlısınız. Müjdeyi kalıplaşmış inanışlarınız uyarınca yorumlamada ısrar etmektesiniz. Buna rağmen ben sizleri aydınlatmaya çalışacağım. İkinci, üstünün ikinci gelişi. Birkaç seferde, öncesinde İsa, dinleyicilerini, bu dünyadan kısa bir süre içinde ayrılmayı amaçlamış olmasına rağmen, cennetsel krallığın çalışmasını tamamlamak için çok kesin bir biçimde geriye dönecek oluşunu yorumlamalarına sevk eden ifadelerde bulunmuştu. Takipçileri üzerinde onun kendileri arasından ayrılacak olmasına dair yargı kesinleşirken, o bu dünyadan ayrıldıktan sonra, inananların tümünün sıkıca bir biçimde bu geri dönüş sözlerine sarılmaları yalnızca doğal olan bir durumdu. Mesih'in ikinci gelişine dair inanış savı böylece öncül bir biçimde, Hristiyanların öğretilerine eklemlenmiş hale gelmişti ve takipçilerin neredeyse her bir sonraki nesli dindar bir biçimde bu gerçekliğe inanmış olup, kendilerinden emin bir halde onun gelecekte belirli bir zaman zarfında gelişini gözlemişlerdi. Eğer onlar üstünleri ve öğretmenlerinden ayrılacaklarsa, bu ilk takipçileri ve havariler geri dönüşe dair bu söze nasıl da fazla sarılacaklardı ve onlar, Kudüs'ün bu tahmin edilmiş yıkımı ile bu söz verilmiş ikinci gelişi ilişkilendirmede hiçbir vakit kaybetmemişlerdi. Ve onlar, üstünün tam da bu türden bir hatayı engellemek için büyük özel çabalarda bulunmuş olduğu, Zeytin Dağı'ndaki bu akşam boyunca süren eğitime rağmen, onun sözlerini bu yönde yorumlamaya devam etmişlerdi. Petrus'un sorusuna ilave cevap olarak, İsa şunu söylemişti, neden hala sizler insan evladının Davud'un tahtına oturmasını gözlemekte ve Musevilerin maddi hayallerin yerine getirileceğini beklemektesiniz? Ben tüm bu yıllar boyunca krallığımın bu dünyaya ait olmadığını söylemedim mi? Sizlerin şu an içerisinde bakışlarınızı indirmiş olduğunuz şeyler sonuna yaklaşmaktadır. Ancak bu aracılığıyla krallığın müjdesinin tüm dünyaya gideceği ve bu kurtuluşun insanların tümüne yayılacağı sürecin başlangıcı olacaktır. Ve krallık bütüncül meyvesini verdiğinde, cennet içindeki babanın sizleri gerçekliğin genişlemiş haldeki bir açığa çıkarılışı ile ve doğruluğun gelişmiş bir sergilenişi ile ziyaret edeceğinden emin olun, tıpkı bu dünyaya. İlk önce karanlığın prensini, ve daha sonra Adem'i, bunları takiben Melkizedek'i ve bu günlerde insan evladını bahşetmiş olduğu gibi. Ve böylece, babam, bağışlamasını dışa vurmaya ve derin sevgisini göstermeye devam edecektir, bu karanlık ve kötülük içindeki dünyaya bile. Aynı zamanda ben de, babam bana tüm güç ve yönetim yetkisini verdikten sonra, bedenin tümü üzerine yakın bir süre içinde aktarılacak olan, ruhaniyetimin mevcudiyeti vasıtasıyla sizlerin kaderlerini takip etmeye, Krallığın meselelerinde sizlere rehberlik etmeye devam edeceğim. Her ne kadar ben bu şekilde sizler ile birlikte ruhaniyet içinde hazır olacaksam da, bu yaşamı beden içinde yaşamış olduğum ve Tanrı'yı insana açığa çıkarırken aynı zamanda insanı Tanrı'ya götürme deneyimine eriştiğim yer olan bu dünyaya gelecekte belirli bir süre içinde geri dönecek oluşuma söz vermekteyim. Çok yakın bir süre içinde ben sizlerden ayrılmak ve babanın ellerime emanet etmiş olduğu görevi üstlenmek zorundayım. Ancak yılmayın, zira ben yakın bir süre içinde geri döneceğim. Bu süre zarfında bir evrene ait olan benim gerçeklik ruhaniyetim sizleri teselli edip sizlere rehberlikte bulunacaktır. Sizlere bana şu an içerisinde zayıf ve beden halinde bakmaktasınız. Ancak ben geri döndüğümde görünüşüm güç ve ruhaniyet içerisinde olacaktır. Bedenin gözü insan evladını beden içerisinde görmektedir. Ancak ruhaniyetin gözü insan evladını baba tarafından ihtişamlaştırılmış ve yeryüzü üzerinde kendisinin sahip olduğu ismiyle ortaya çıkmış halde görecektir. Ancak insan evladının yeniden ortaya çıkacağı dönem yalnızca cennetin hayatları içinde bilinmektedir. Cennetin melekleri bile bunun ne zaman gerçekleşecek olduğunu bilmemektedir. Buna rağmen, sizler şunu anlamalısınız, krallığa dair bu müjde insanların tümünün kurtuluşu için duyurulduğunda ve çağın tamamlanışı ortaya çıktığında, baba sizlere bir diğer yazgı bahşedilmişliğini gönderecek. Veya bu gerçekleşmez ise insan evladı bu çağı yargılamak için geri dönecektir. Ve sizlere söylemiş bulunduğum, şimdi Kudüs'ün zor günlerine dair mesele şuna işaret etmek istiyorum. Bu nesli bile benim sözlerim yerine gelene kadar başka bir nesil takip etmeyecektir. Ancak insan evladının geliş vaktine dair ne gökyüzünde ne de yeryüzünde hiçbir kimse konuşma cüretinde bulunamaz. Ancak sizler bir çağın olgunlaşımına dair bilgeliğe sahip olmalısınız. İçinizde bulunmuş olduğunuz dönemin taşıdığı işaretleri kavrayamat etikte olmasınız. Sizler, yaz yaklaştığında incir ağacının narin dallarını gösterdiği ve dallarını serdiği vakti bilmektesiniz. Benzer bir biçimde, dünya maddi akıl dağlığın uzun kışından geçtiğinde ve yeni bir yazgı döneminin içerdiği ruhsal baharın gelişini gördüğünüzde, yeni bir ziyaretin yaz vaktinin yakınlaşmakta olduğunu bileceksiniz. Ancak bu öğretinin taşıdığı önem nasıl olur da Tanrı'nın evlatlarının gelişiyle ilişkilidir? Her birinizin yaşam mücadelenizi tamamladığınızda ve ölümün kapılarından geçtiğinizde, yargının doğrudan mevcudiyetinde bekler ve sonsuz babanın ebedi tasarımı içinde hizmetin yeni bir yazgı dönemine ait gerçeklikler ile yüz yüze halde bulunduğunuzu görmüyor musunuz? Doğal yaşamınızın sonuna ulaştığınızda ve böylece babanın krallığının ebedi ilerleyişine ait yeni açığa çıkarılış içinde içkin halde bulunan durumlar ve talepler ile yüzleşme aşamasına geçtiğinizde, bireyler halinde, her birinizin bir kişisel deneyim olarak oldukça kesin bir biçimde yüzleşecek olduğunuz şeyi, birçoğun sonunda dünyanın tamamı tamı tamına aynı gerçeklikte deneyimleyecektir. Üstünün havarilerine vermiş olduğu söyleşilerin tümü içinde, Kudüs'ün yıkımına ve kendi ikinci gelişine dair çifte katmanlı konuya dair, Zeytin Dağı'nda bu salı akşamı verilmiş olanlar kadar, akılları bu kadar karışmış hale gelmemişti. Orada, bu nedenle, üstünün bu olağanüstü yaşanmışlıkta söylemiş olduğu şeylere dair hatırlanmışlara dayanan daha sonraki yazılı metinlerde çok az anlaşma yaşanmıştı. Bunun sonucunda, kayıtlar bu salı akşamı söylenmiş olanların çoğu hakkında boş bırakıldığında, birçok geleneksel anlatı türemişti ve İkinci yüzyılın tam da başlarında, İmparator Caligula'nın sarayına ait, Celta ismindeki biri tarafından yazılmış olan Mesih'e dair bir Musevi kara nihai son anlatısı, bütünüyle Matta müjdesine kopyalanmış olup, ileriki dönemlerde, kısmi bir biçimde, Markus ve Luka kayıtlarına eklenmişti. Celta'nın bu yazılarında, On Bakire'nin simgesel anlatısı ortaya çıkmıştı. Müjde kaydının hiçbir kısmı, bu akşamki öğreti kadar kafa karışıklığından muzdarip olmamıştı. Ancak, Havari Yahya daha öncesinde hiçbir sefer bu kadar kafası karışır hale gelmemişti. Bu 13 kişi kampa doğru yolculuklarına devam ederken, ne söyleyeceklerini bilmez halde ve büyük bir duygusal gerilim içinde bulunmaktaydı. Yudas nihai olarak, birlikteliklerini terk etme kararını onaylamış haldeydi. Davud Zübey de, Yahya Markus ve önde gelen takipçilerden meydana gelen bir topluluk İsa ve 12'liyi yanı kampta karşıladıklarında vakit geç saatlerdi. Ancak, havariler uyumak istememişti. Onlar, Kudüs'ün yok oluşuna, üstünün ayrılışına ve dünyanın sonuna dair daha fazla şey bilmeyi arzulamışlardı. Üçüncü, kamptaki daha sonraki söyleşi. Onlar, yaklaşık 20 kişiden meydana gelmiş bir topluluk halinde, kamp ateşi etrafında bir araya toplanmışlarken, Thomas şu soruyu sormuştu. Sen krallığın çalışmasını tamamlamak için geri dönecek olduğun için, babanın görevi içinde bulunmadığın zamanlarda tutumumuz ne olmalıdır? İsa ateşin çıkarmış olduğu aydınlığın üzerinden onlara bakarken, şu şekilde cevap vermişti. Ve, sen bile, Thomas, söyleye gelmiş olduğum şeyleri anlamada başarısız olmaktasın. Ben tüm bu süre boyunca, krallık ile olan ilişkinizin, sizlerin bir tanrı evladı oluşunuza dair inanış farkındalığı ile ruhaniyet içerisinde yaşanan tamamıyla bir kişisel deneyim meselesi olarak, ruhsal ve bireysel olduğunu öğretmedim mi? Milletlerin yıkımı, imparatorlukların yenilgisi, inanmayan sevilerin yok oluşu, bir çağın sonlanışı, hatta dünyanın sonu olarak, bu şeylerin bu müjdeye inanan ve yaşamını ebedi krallığın kesinliği içinde muhafaza eden kişi ile ne ilişkisi bulunabilir? Tanrı bilir ve müjdeye inanır haldeki sizler, ebedi yaşamın kesinliklerini hali hazırda almış bulunmaktasınız. Yaşamlarınızı ruhaniyet içinde ve baba için yaşamış olduğunuz için, sizler karşısında hiçbir şey ciddi endişe kaynağı olamaz. Göksel dünyaların onaylanmış vatandaşları olarak, krallık inşacılarını, zamansal kargaşalar rahatsız edemez ve onları dünyasal felaketler kafa karışıklığına itemez. Krallığın bu müjdesine inanmakta olan sizlere için, milletler güçlerini kaybetse, çağ sona erse, veya görünen her şey yok olsa da ne olur ki, zira sizler, yaşamınızın evladın hediyesi olduğunu ve bunun baba içinde ebedi bir biçimde güvende bulunduğunu bilmektesiniz. İnanç vasıtasıyla zamansal yaşamı yaşamış ve, akranlarınız için derin sevgi dolu hizmetin doğruluğu olarak, ruhaniyetin meyvelerini vermiş halde sizler, Tanrı ile olan evlatlık içinde ilk ve dünyasal serüveniniz boyunca sizleri taşımış olan aynı kurtuluş inancı ile ebedi süreçlerinizdeki bir sonraki adımınızı kendinizden emin bir biçimde gözleyebilirsiniz. İnananların her nesli, tıpkı her birey kaçınılmaz ve sürekli yaklaşmakta olan doğal ölümün görüşü altında yaşam çalışmalarını sürdürdüğü gibi, İnsan evladının olası geri dönüşünün görüşü altında çalışmalarını devam ettirmelidir. Sizler inanç vasıtasıyla kendilerinizi bir tanrı evladı olarak inşa ettiğinizde, kurtuluşun kesinliğinden başka her şey önemini yitirmektedir. Ancak yanılgıya düşmeyin. Bu kurtuluş inanışı yaşayan bir inanış olup, artan bir biçimde, ilk olarak insan kalbinde ilham kaynaklı yapmış, kutsal ruhaniyetin meyvelerini sergilemektedir. Cennetsel krallık içinde evlatlığı bir kez kabul etmiş olmanız sizleri, beden içindeki Tanrı'nın evlatlarının sahip oldukları ilerleyici ruhsal meyve verişler ile ilgili gerçeklikleri bilme ve onları sürekli olarak reddetme karşısında kurtarmayacaktır. Yeryüzü üzerinde babanın görevinde benimle birlikte bulunmuş olan sizler, insanlık için babanın hizmetinin yolunu derinden sevmediğinizi fark ediyorsanız, şimdi bile krallığı terk edebilirsiniz. Bireyler olarak ve inananlardan meydana gelen bir nesil halinde, bir hikayeyi anlatırken sözlerime kulak verin, bir zamanlar, başka bir ülkeye doğru uzun bir yola çıkmaya hazırlanmakta büyük bir adam bulunmaktaydı. Bu kişi, güvendiği hizmetçilerini karşısına çağırmış ve onların ellerine sahip olduğu malların tümünü emanet etmişti. Ve böylece, onurlandırılmış koruyucuların topluluğunun tamamının her birine, mahir oldukları belli başlı alanlara göre bu kişinin malları teslim edilmişti. Ve bunu yaptıktan sonra bu kişi yoluna çıkmıştı. Onların sahibi ayrıldığında, hizmetçileri derhal ellerine verilmiş olan servetten kar elde etmek için çalışmaya koyulmuşlardı. Kendisine 5 talent verilmiş olan kişi, doğrudan bir biçimde onlar ile ticarette bulunmaya başlamış olup, yakın bir süre içinde bir diğer 5 talentlik kar elde etmişti. Benzer bir biçimde, 2 talenti almış olan kişi yakın bir süre içinde 2 talent daha kazanmıştı. Ve, böylece, hizmetçilerin tümü, tek bir talenti almış kişi dışında, üstünleri için kar elde etmişti. Kendisine bir talent verilmiş olan kişi, kendi yoluna gitmiş ve sahibinin parasını sakladığı yer olan toprakta bir yer eşelemişti. Yakın bir süre içinde bu hizmetçilerin sahibi, beklenmeyen bir biçimde geri dönmüş ve hesap için gözetleyicilerini çağırmıştı. Ve onların tümü sahiplerinin huzuruna çağrıldıklarında, 5 talenti alan kişi kendisine emanet edilmiş olan talent ve ilave 5 talent ile öne çıkıp, "Sahip, yatırım için bana 5 talent verdin. Kazancım olan ilave 5 talenti sana vermekten mutluluk duymaktayım." demiştir. Ve bunun ardından, sahibi ona, "Aferin, iyi ve doğru hizmetçi, birkaç şey üzerinde her zaman doğruydun. Şimdi ben seni birçok şey üzerinde gözetmenim yapıyorum. Derhal sahibinin neşesine adım at." tırnak işareti ve bunun ardından 2 talenti almış olan kişi öne çıkıp şunu söylemişti: "Koruyucu, sen ellerime 2 talenti verdin. Bak, ben bu ilave 2 talenti kazandım." tırnak işareti ve koruyucusu bunun ardından ona, "Aferin, İyi ve doğru hizmetçi. Sen de birkaç şey üzerinde her zaman doğruydun. Şimdi ben seni birçok şey üzerinde gözetmenim yapıyorum. Derhal sahibinin neşesine adım at." tırnak işareti ve bunun ardından orada tek bir talenti almış kişinin hesabı gerçekleşmişti. Bu hizmetçi şunu söyler bir halde öne çıkmıştı: "Koruyucu, ben kişisel olarak emek vermediğin bir yerde kazanç sağlamayı beklemiş olduğun için senin akıllı bir kişi olduğunu bilmekte olup, onun farkına varmış haldeydim. Bu nedenle, ben, bana emanet edilmiş olan şeyin bir zerresini bile tehlikeye atmaktan korktum. Ben talentini güvenli bir biçimde toprakta sakladım. İşte burada, şimdi sen, sana ait olana sahipsin." tırnak işareti ancak, Onun sahibi şu cevabı verdi: "Sen emek vermek istemez ve aylak bir gözetçisin." Kendi sözlerinle, tıpkı özenle emek vermiş olan akran hizmetçilerinin bugün yerine getirmiş olduğu gibi, "Benim senden makul bir karın hesabını isteyeceğimi itiraf ediyorsun." Bunu bilen bir halde, "Sen bu nedenle benim paramı, geldiğimde faiz ile birlikte parama sahip olabileyim diye en azından bankacıların ellerine vermekle yükümlüydün" tırnak işareti ve bunun ardından baş gözetçiye bu koruyucu, "Bu yararsız hizmetçiden bu bir talenti al ve onu 10 talenti olana ver." Sahip olan her kişiye daha fazlası verilecek ve bu kişi bolluğa sahip olacaktır. Ancak sahip olmayan kişiden elinde bulunduğu da alınacaktır. Sizler ebedi krallığın hususlarında öylece duramazsınız. Babam çocuklarının tümünden şükranlık içinde ve gerçekliğin bir bilgisi içinde büyümelerini zorunlu kılmaktadır. Bu gerçeklikleri bilen sizler, ruhaniyetin meyve hasadını artırmak ve akran hizmetçilerin fedakar hizmetine artan bir adanmışlığı sergilemek zorundasınız. Ve hatırlayın, kardeşlerimin en sonda gelenlerinden bir tanesine bile bir şeyin hizmetinde bulunursanız, bu hizmeti bana gerçekleştirmiş olursunuz. Ve böylece sizler, babın görevinin çalışmasına, bu an ve bundan itibaren, hatta sonsuza kadar koyulmalısınız. Ben gelene kadar devam edin. Doğruluk içerisinde sizlere emanet edilmiş olanı gerçekleştirin ve böylece ölümün hesap günü için hazır hale geleceksiniz. Ve babanın ihtişamını ve evlatın tatminini bu şekilde yaşamış olarak sizler, sonsuza kadar sürecek olan krallığın ebedi hizmetine neşe ve çok büyük düzeydeki tatmin ile gireceksiniz. Gerçeklik, yaşayan niteliktedir. Gerçekliğin ruhaniyeti sürekli olarak, ruhsal gerçekliğin ve kutsal hizmetin yeni alemlerine doğru ışığın çocuklarına rehberlik etmektedir. Sizlere gerçeklik, sabit, güvende ve onurlandırılmış biçimlere onu kalıpsal bir biçimde katılaştırmanız için verilmemiştir. Tarafınıza gerçekleştirilmiş olan gerçekliğin açığa çıkarılışı, kişisel deneyiminizden geçen bir biçimde o kadar derinleşmelidir ki, yeni güzellik ve mevcut ruhsal deneyimler ruhsal meyvelerinize bakacak olan herkes tarafından görünür hale gelecek ve bunun sonrasında onlar cennet içinde bulunan babayı yüceltme ile son bulacaktır. Yalnızca, gerçekliğin bilgisi içinde bu şekilde büyüyecek olan ve aracılığı ile ruhsal gerçekliklerin kutsal takdiri için yetkinliklerini geliştiren bu inançlı hizmetçiler koruyucularının neşesine bütünüyle girme umuduna sahip olabilir. Kutsal gerçekliğe dair gözetçilikleri hakkında, İsa'nın doğrudan takipçilerinin ilerleyen nesillerinin şunu söyleyişlerini görmek ne de üzücü bir şeydir. Burada, üstün, 100 yıl veya 1000 yıl önce senin bizlere bağlamış olduğun gerçeklik, ancak ruhsal tembelliğin bu türden bir salı, üstünün huzurunda gerçekliğin kurak gözetçiliğini haklı göstermeyecektir. Ellerinize emanet edilmiş gerçeklik uyarınca üstünün gerçekliği bir hesabı gerektirecektir. Bir sonraki dünyada sizlere, bu dünyanın bahşedilmişliklerin ve gözetçiliklerinin bir hesabını vermeniz istenecektir. İster ilk talentler birkaç veya birçok olsun, adil ve merhametsel bir hesap ile yüzleşilmek zorundadır. Eğer bahşedilmişlikler yalnızca bencil amaçlar için kullanılırsa ve insanlara hizmetin ve Tanrı'ya ibadetin sürekli genişleyen hizmetinde sergilenmiş haliyle Ruhaniyetin meyvelerinin artan hasadını elde etmeden oluşan yüksek görev üzerine hiçbir düşünce bahşedilmez ise, bu türden bencil gözetçiler kasıtlı tercihlerinin sonuçlarını kabul etmek zorundadır. Ve, sahibine doğrudan bir biçimde gerçekleştirmiş olduğu tembellikle suçlanması bakımından bencil fanilerin tümü, bir talentle bu doğru olanı yapmamış olan hizmetçiye ne kadar da çok benzemektedir. Kendisinin sebep olduğu başarısızlıklar ile karşılaştığında insan, sıklıkla onu en az hak edenler üzerine olmak üzere, diğerlerini suçlamaya ne kadar da eğimlidir. O gece, onlar istirahatlarına çekilirlerken, İsa şunu söylemişti, sizler hiçbir kısıtlama olmadan aldınız, bu nedenle, cennetin gerçekliğini hiçbir kısıtlama olmadan vermek zorundasınız ve, bu süreçte bu gerçeklik çoğalacak ve, tam da onu hizmetle verirken, kurtarıcı şükranın artan ışığı herkes tarafından görünür hale gelecek. 4. Mikail'in geri dönüşü. Herhangi bir aşamadaki üstünün öğretilerinin tümü içerisinde hiçbiri, onun gelecekte belirli bir zaman içinde bu dünyana bizzat gelecek oluşuna dair söz kadar yanlış anlaşılmamıştır. Mikail'in, alemin bir fanisi olarak, üzerinde 7. ve son bahşedilmişliğini deneyimlemiş olduğu gezegene gelecekte belirli bir zaman dönmeye ilgi duyması tuhaf bir durum değildir. Uçsuz bucaksız bir evrenin şu an egemen yöneticisi olarak Nasıralı İsa'nın, üzerinde bu türden bir benzersiz hayatı yaşadığı ve sonunda kendi elleriyle babanın sonsuz evren gücü ve yetkisi bahşedilmişliğini kazandığı dünyaya, yalnızca bir kez değil birçok kez bile, geri dönmeye istekli oluşuna inanmak yalnızca doğal bir şeydir. Urantia ebediyen olarak, evren egemenliğini kazanışında Mikail'in özgün 7 aleminden bir tanesi olacaktır. İsa kesin bir biçimde, sayısız defa ve birçok bireye, bu dünyaya geri dönme arzusunu duyurmuştu. Onun takipçileri üstünlerinin zamansal bir koruyucu olarak işlev vermeyeceği gerçekliğine uyandıklarında ve onun Kudüs'ün güçten düşürülüşü ve Musevi milletinin çöküşü tahminlerini dinlediklerinde, oldukça doğal bir biçimde, bu yıkıcı gelişmeler ile onun söz verilmiş geri dönüşünü ilişkilendirmeye başlamışlardı. Ancak, Roma orduları Kudüs'ün duvarlarını yerle bir ettiklerinde, mabedi yıktıklarında ve Yuda Musevilerini etrafa dağıttıklarında ve hala üstün kendisini güç ve ihtişam içinde açığa çıkarmayınca, onun takipçileri çağın sonunda, hatta dünyanın sonunda, Mesih'in ikinci gelişi ile nihai bir biçimde ilişkilendirilmiş olan inancın tasarımına başlamışlardı. İsa, babaya yükseldikten sonra iki şeyi yerine getirme sözünde bulunmuştu ve son kertede, gök ve yer içindeki güç ellerine verilmiş haldeydi. O, ilk olarak, bu dünyaya, kendisinin yerine gerçekliğin ruhaniyeti olarak, bir diğer öğretmeni gönderme sözünde bulunmuştu ve bunu o, Hamsin yortusunda gerçekleştirmişti. İkinci olarak, o, oldukça kesin bir biçimde, takipçilerine, gelecekte bir zaman bu dünyaya kişisel olarak döneceği sözünü vermişti. Ancak, o, beden içindeki bahşedilme deneyimine ait bu gezegeni nasıl, nerede veya ne zaman yeniden ziyaret edeceğini söylememişti. Bir seferinde o, bedenin gözü kendisini beden içinde burada yaşar halde görürken, geri dönüşünde, en azından muhtemel ziyaretlerinin bir tanesinde, onun yalnızca ruhsal inancın gözü ile görülebileceği imasında bulunmuştu. Bizlerin çoğu, İsa'nın Urantia'ya gelecek çağlar içinde birçok sefer geri dönecek oluşuna inanma eğilimindeyiz. Bizler, Bu çoğul ziyaretler hakkında onun özel bir sözüne sahip değiliz. Ancak unvanları arasında Uran Tia'nın gezegensel prensini taşıyan onun dünyaya birçok sefer ziyarette bulunması en olası halde görünmektedir. Zira Uran Tia'nın zaferi kendisine bu türden benzersiz bir unvanı bahşetmiştir. Bizler oldukça emin bir biçimde Mikail'in tekrar Uran Tia'ya bizzat geleceğine inanmaktayız. Ancak bizler ne zaman veya hangi biçimde onun gelmeyi tercih edebileceği hakkında en küçük bir düşünceye sahip değiliz. Onun yeryüzüne ikinci gelişi, bir hakimane evlatın ilgili açığa çıkışıyla veya o olmadan, bu mevcut çağın sonlandırıcı yargısı ile gerçekleşecek halde mi ortaya çıkacak? O, bir sonraki bir Uran Tia çağının sonlanışı ile mi gelecek? O bildirilmemiş ve tamamıyla ayrı bir gerçekleşim içinde mi gelecek? Bilmiyoruz. Yalnızca tek bir şeyden eminiz, o ise, o geri döndüğünde, dünyanın tamamı muhtemel bir biçimde bu gerçekleşimi bilecektir. Zira, o, bir evrenin en yüksek yöneticisi olarak gelmek zorundadır. Beytüllahim'in bilinmeyen bir bebeği olarak değil. Ancak, eğer her göz ona bakacak olursa ve yalnızca ruhsal gözler onun mevcudiyetini algılayacak olursa, onun gelişi uzunca bir süre sonrasında gerçekleşmek zorundadır. Sizler, bu nedenle, üstünün yeryüzüne kişisel geri dönüşünü her türlü bilinen olaydan veya bilinen çağdan ayrıştırırsanız iyi bir şey yapmış olursunuz. O, geri dönme sözünü vermiş bulunmaktadır. Bizler, onun bu sözü ne zaman yerine getirecek oluşuna veya hangi ilişkide gerçekleştirecek oluşuna dair hiçbir fikre sahip değiliz. Bildiğimiz kadarıyla, o yeryüzü üzerinde herhangi bir gün içinde ortaya çıkabilir. Ve o, bu çağın tamamlanışı ve onun ilişkide bulunduğu cennetin evlatlar birliği tarafından yerinde bir biçimde yargılanışına kadar gelmeyebilir. Mikail'in yeryüzüne ikinci gelişi, hem yarı ölümlüler hem de insanlar için devasa duygusal öneme sahip bir olaydır. Ancak, bunun dışında, yarı ölümlüler ve insan varlıkları için oldukça anlık bir biçimde fani insanın evren olaylarının bir sonraki aşamasına doğrudan girişine neden olan ve bu girişin doğrudan bir biçimde evrenimizin egemen yöneticisi olarak aynı İsa'nın mevcudiyetine götüren doğal ölümün ortak hadisesinden daha işlevsel öneme sahip bir gerçekleşme değildir. Işığın çocuklarının dümü kendisini görme nihai sonuna sahiptir ve bizlerin ona gitmesi veya onun tesadüfen ilk bizlere gelmesi ciddi bir önemi taşımamaktadır. Sizler bu nedenle, o sizleri gökyüzünde karşılamak için hazır beklerken, onu yeryüzünde karşılamak için her zaman hazır olun. Bizler kendimizden emin bir biçimde, onun ihtişamlı ortaya çıkışını, hatta tekrar eden gelişini, dört gözle beklemekteyiz. Ancak, bizler tamamıyla, onun nasıl, ne zaman veya hangi ilişki ile ortaya çıkma nihai sonundan bilgisiz haldeyiz.